Türkiye gündemi yorumcularımızdan Fuat Uğur telefon attığımızda. Fuat Bey merhaba.
Merhaba.
Avrupa Parlamentosu'nun kararı var bir de. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sınırları açarız mültecilere sözleri tehdit olarak değerlendirildi Avrupa'da bazı kesimler tarafından.
Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun kararının bağlayıcı niteliği yok ama bu karar aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Türkiye bakışı konusunda bir işaret fişeği. Bunu da görmemiz gerekiyor. Artık Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri zaten hiç de iyi gitmeyen bir ilişki biçimiydi. Kangren haline gelmiş bir ilişki. Yani şimdi aman Avrupa Parlamentosu böyle bir karar aldı da öldük bittik mahvolduk işte Avrupa ile ilişkilerimiz böyle oluyor şöyle oluyor demenin de bir faydası yok. Çünkü sanki bunu diyenler Türkiye yarın öbür gün Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne sanki tam üye olacaktı düşüncesinde zannediyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye zaten tam üyelik müzakerelerini Türkiye ile Avrupa Birliği bir türlü yürütemiyor. Çeşitli öznel nedenlerle yürütemiyoruz. Çünkü Avrupa'nın kendi iç meseleleri ve Avrupa'daki kendi iç tarzlıkları nedeniyle bu müzakereler yürütülemiyordu. Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı büyük bir jest yaptı ve geri kabul anlaşmasını imzaladı. Ve kendisine önerdikleri 72 maddenin 68'ini yerine getirdi. Kriter diye sundukları. Oysa bu kriterler söz konusu değildi. Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun büyük bir hatasıydı bu. Yani geri kabul anlaşmasının temelinde, konseptinde şu vardı deniliyordu ki geri kabul anlaşması imzaladıktan sonra Türkiye'ye vize muafiyeti verilecektir. Ama Davutoğlu sayesinde bir 72 kriter eklendi. Ama buna rağmen Türkiye 72 kriteri de 68'i yerine getirdi ama Türkiye'nin yükselen terörle mücadelesine büyük bir engel oluşturacak terörle mücadele yasasını değiştirmedi diye Avrupa Birliği Türkiye'ye geri kabul anlaşmasından kaynaklanan vize muafiyetini görevini yerine getirmedi Avrupa Birliği. Ve bunu da getireceği görünmüyor şimdi. Kendilerinin bileceği iş çünkü Avrupa Parlamentosu ilk önce Avrupa'da olan bitenlere bakacak. Yani Avrupa'da Avrupa ülkelerinde Türkiye'de yaşananların binde biri yaşanmıyor. Ama buna rağmen alınan kararlara baktığımızda geçen hafta Le Monde'un iki tane muhabirine soruşturma başlattı. Savcılık niye başlattı? Fransa'nın Suriye'deki istihbarat servisinin yaptıklarıyla ilgili bir takım sırları açığa vurdukları için. Buyurun. Yine İspanya'da Katalan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı ve anayasaya aykırı davrandığı için şey yargı önüne çıkacak. Şimdi bütün bunlara baktığınızda, Avrupa'da yapılanlara baktığınızda ve Türkiye'de yapılanların zaten küçük bir örneğini görebilirsiniz. Avrupa kendi demokrasisine ve kendi iç hukukuna uygun davranmayı öğrenirse şayet ve Türkiye'ye ders verebilme imkanı doğacaktır. Türkiye'de bir terör var. Türkiye'de bir darbe yaşandı. Geri kabul anlaşması ile birlikte Türkiye bir taahhütte bulundu ve bu taahhütünü yerine getirdi. Neydi bu taahhüt? Türkiye'ye gelen mültecilerin Avrupa'ya geçişini engelleyecekti ve geçebilenleri de geri alacaktı. Avrupa Birliği de vize muafiyetini kaldıracaktı. Avrupa Birliği bu yükümlülüğünü yerine getirmedi. Getirmediği için de Türkiye artık bu geri kabul anlaşmasını feshedeceğini ilan etmişti. Çünkü bir tarafı uygulamadığı zaman bunun iptali söz konusu. Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor. Ocağa kadar sabrederiz dedi. Ocaktan itibaren de bu anlaşmayı feshederiz dedi. Bu kadar basit. Artık Türkiye bu yükü kaldırmak zorunda değil. Geri kabul anlaşmasının hükümlerini de yerine getirmediler. Uygulama hükümlerini de. Türkiye'den gitmeye çalışan binlerce kişi engellendi. On binlerce kişi engellendi. Ve kaçabilenlerin tamamı geri alındı. Ve buna karşılık geri kabul anlaşması uyarınca Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den belli miktarda mülteci alması gerekiyordu. Ve Avrupa Birliği bu yükümlülüğünü yerine getirmedi. Getirmedi. Bu kadar açık ve net. Getirmiyor. Yani geri kabul anlaşmasının bizatihi kendi içindeki kurallarına da uymadı Avrupa Birliği. İkinci uymadığı şey şu. 6 milyar euro Türkiye'ye vaatte bulundular mı? Ne kadar verdiler Türkiye'ye? 300 milyon euro. Nerede 6 milyar euro? Yok. Şimdi böyle bir Avrupa ile sözünü tutmayan ve sürekli yalan söyleyen, sürekli Türkiye aleyhinde çalışanları, terör örgütlerini içinde barındıran bir Avrupa ile karşı karşıya Türkiye. Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı son derece güvensiz. Türkiye darbe sırasında Avrupa Birliği'nin son derece mesafeli, son derece ikiyüzlü tutumuyla karşı karşıya kaldı ve bir gerçeği gördü. Avrupa Birliği bu darbeyi bekliyordu ve bu darbeyi istiyordu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı ve büyük bir hayal kırıklığına uğradı Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Terör örgütleri de Avrupa'da cirit atıyor. Bu kadar ikiyüzlü bir tutum karşısında artık Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin eskisi gibi gideceğini söylemek mümkün değil. Avrupa Birliği artık bu ikiyüzlü tutumunu değiştirmek zorunda. Değiştirmediği takdirde Türkiye ilişkilerinin rayına oturması beklenemez. Tabii ki Türkiye Avrupa Birliği'nin müktesebatını medeniyet vesikası olarak kabul ediyor. Demokrasi, insan hakları ve onun silsilesi değil mi? Bütün bunları biz Türkiye olarak kabul ediyoruz. Zaten uygulamaya da başlamışız. Ama Türkiye Türkiye kendisini korumak zorunda. Türkiye'de yapılanları bir ikiyüzlükle değerlendirmekten vazgeçmek zorunda Avrupa Birliği ve Erdoğan'ın bu çıkışından sonra soğukkanlı olalım, temkinli olalım açıklamaları geliyor peş peşe. Bunun soğukkanlılığın temkinliliği kalmış durumda değil. Artık bu konuda Avrupa Birliği şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda. Avrupa Birliği'nin içinde zaten ırkçılık yükseliyor ve ırkçılık nedeniyle Avrupalı demokratlar da zaten büyük bir tehdit altında ve bumerang etkisi yapacak ve bu tehdit onları da vuracak bir süre sonra. Avrupa'da ciddi bir şey var. Aşırı sağcı ve Nazi yükselişi var. Avrupa Birliği aslında kendi içinde çökmeye başlıyor bu anlamda ve Avrupa Birliği'nin bunu dikkate alması lazım ve Avrupa Birliği Trump sonrasında bir yıla kalmaz dağılabilir düşüncesinde ileri sürenler var. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum ben zaten.
Türkiye'nin dış politikasına gelelim, özellikle Suriye'ye. Suriye hükümet güçleri biliyorsunuz Halep'te ilerliyorlar. Her gün bununla ilgili haberler var. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırı yapıldı geçtiğimiz hafta. Kimin yaptığı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Medyada çelişkili haberler var.
Türkiye bu defa çok soğukkanlı davrandı bu saldırıyla ilgili olarak. Şimdi Fırat Kalkanı operasyonu devam ederken birilerinin Tayyip Erdoğan deyimiyle ayağına basılıyor. Neden? Çünkü orada hem Batı hem de Amerika'daki bir takım odaklar hem de İran'ın ayağına basılmış oluyor. Orada bir koridor oluşturmak istiyorlar. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi nedeniyle artık yeni başlayan flörtleri nedeniyle birbirlerine çok destek veriyorlar. İran'ın işte Şii bölgesi artık sayılıyor. Bağdat İran'a ait bir bölge varsayılıyor artık. Oradan başlayan ve Suriye'nin Şam rejiminin kontrol ettiği yerden devam ederek Akdeniz'e uzanma çabaları var. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyinden de bir Kürt koridoru dedikleri PYD, PKK koridoru oluşturmak istiyorlar. O da Akdeniz'e ulaşacak ve böylece ikili bir koridorla petrol koridorunu kontrolleri altına alacaklar ve Türkiye'yi devre dışı bırakacaklar. Kuzey Irak'taki Musul petrolleriyle bağlantılı olarak ve İran'da böylece kendi petrollerini Akdeniz'e ulaştırabilme konusunda Batı ile işbirliği yapma olanağına kavuşacak. Yani amaçlanan bu ve Türkiye Fırat Kalkanı operasyonuyla bu amacı bozdu ve bozmaya da devam ediyor. Gittikçe daha güneye iniyor. Şimdi meseleyi burada ararsak şayet faili de bulabilmemiz mümkün olabiliyor. Bu saldırı biliyoruz ki resmi olarak Şam rejiminin askerleri uçakları tarafından geldi gibi görülüyor. Şimdi Şam rejiminin askeri bir uçağı diye bir şey kalmadı artık. Bunu söyleyelim. Artık İran rejiminin ve Rusya'nın uçakları ve askerleri var. Şam rejiminin kontrol ettiği topraklarda artık İran askerleri var ve ciddi bir şekilde İran'dan rahatsızlık var. Suriye'nin Rusya'ya yanaşmasında ve Rusya'ya bütün bölgelerin denetimini vermesindeki sebeplerden biri de bu. İran'dan ciddi bir rahatsızlık var ve İran'ın ülkeden gitmesini istiyor Şam rejimi. Ve bakın size şunu da söyleyeyim. Türkiye ile Şam rejimi arasında gayri resmi çok alt düzeyde temaslar var. İşte Şam rejimi İran'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken ve Rusya ile yarışırken ve Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri düzelirken bu saldırı geldi. Bu saldırıyı Suriye rejimi sahiplenemedi ve çok alt düzeyden bırınkırını etmek durumunda kaldı. Çünkü gerçekten kendisinin bizatihi karar vererek yaptığı bir şey değil ve Türkiye'de ilk kez soğukkanlı davrandı. İstişare ediyor ve İran'la görüşmeler yapılıyor. Bunun nereden kaynaklandığını Türkiye biliyor ve nasıl yapıldığını da biliyor ve bunun müsebbipleriyle görüşmeleri yapıyor ve alınacak önlemleri görüşüyor. Diplomatik kanalları açık tutarak görüşüyor. Rus uçağının düşürüldüğü günün yıl dönümünde bu mesaj verilmesi de çok anlamlıydı aslında. Bir küçük kurnazlıkla, tatlı su kurnazlığıyla ne yapmak istediler? İşte bu 24 Kasım'da Rus uçağını düşüren Türkiye'den Rusya intikam aldı gibi bir izlenim edilmesini sağlamak istediler Türkiye'nin. Böylesine küçük, basit, akılsızca oyunlarla Türkiye'yi bu sefer tuzaklarına düşüreceklerini zannettiler. Geçmişte FETÖ'cülerin yaptığı oyuna Türkiye ne yazık geldi ve buna bile bile gelenler de oldu. Ama Türkiye bu sefer oyuna gelmedi ve gerçek müsebbibi biliyor ve buna göre soğukkanlı davranıyor. Orada 4 askerimiz şehit oldu. Ama onun intikamı kesinlikle alınacaktır ama öte yandan da Türkiye soğukkanlı davranmak durumunda olduğundan Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürüyor. Şimdi burada tabii ki Halep ciddi bir kırmızı nokta, alarm noktası. İran Halep'i çok önemli görüyor ve bu yüzden de Şam rejimi adı altında Halep'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Bu savaş aslında uluslararası bir savaş haline geldi. Bir petrol savaşı haline geldi ve güç ve egemenlik savaşı haline geldi. Türkiye de Fırat Kalkanı operasyonuyla bu savaştaki yerini, gücünü koruyor. Çünkü Türkiye'nin sınırları demek artık interlandı olan güneydeki sınırların da korunması anlamına geliyor. Türkiye kendi interlandında muhafaza etmek durumunda. Yani nasıl Ukrayna Rusya'nın interlandıysa ve bu konuda Rusya çok net tavır gösterdiyse, Avrupa Birliği'nin bir interlandı varsa ve Amerika'nın da interlandı varsa, Türkiye'nin de interlandı var ve kırmızı çizgileri var. Türkiye bunun için gereğini yapıyor, yapmaya da devam edecektir kuşkusuz.
Anayasa görüşmeleri kapsamında AKP ile MHP arasında yapılan görüşmelerde kritik bir haftaya girildiği söyleniyor. Son kez bir araya gelmeleri bekleniyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki yazısında iki pürüzden bahsediyor. Sizin aldığınız duyumlar nedir? Görüşmeler nasıl gidiyor? Nasıl sonuçlanacak sizce?
Şimdi Türkiye'deki bu anayasa görüşmelerinin başkanlıkla ilgili meseleye de odaklandığı düğümlendi de biliyoruz hepimiz zaten. Anayasada zaten gelinen noktada MHP'nin beklentileri var, AK Parti'nin beklentileri var. Bunların ortak karşılandığı noktada meclis anayasa taslağını sunacaklardı. Bu da Aralık ayında olacak muhtemelen. Yani bir takım pürüzler çıkacak, bu pürüzleri düzeltecekler, düzeltmeye çalışacaklar, giderecekler. Bir anlaşma noktası bulacaklar mutlaka. Yani tabii gazeteciler de yazıyor yani şu pürüzler, bu pürüzler. Gerçekten o pürüzler oluyor, gideriliyor vesaire. Bir araya geliyorlar. Zaten liderlerin süresi de bu pürüzleri gidermek için oluyor. Çünkü herkesin beklentileri farklı. MHP'nin de kendine göre kırmızı çizgileri var. AK Parti'nin keza öyle. Bütün bunlar bir araya gelirse çözülecek hususlar aslında. Ben biraz gazeteci olarak bu konularda bekle gör politikası izleyenlerdenim. Bakıyorum, izliyorum ama sonuçta eğer bir niyet varsa ortada o niyet mutlaka gerçekleşecektir diye düşünenlerdenim. Çünkü o niyet yoksa artık akıntıya karşı kürek çekersiniz. İşte CHP ile yapılan işbirliklerinde akıntıya karşı kürek çekmenin örneklerini çok yaşadık Türkiye'de. Bir anayasayı bile çıkarabilme imkanı bulamadı. 69 maddesinde anlaşma sağlanan anayasayı bile çıkarabilme imkanı bulamadı Türkiye. MHP bu konuda bir niyet ortaya koydu. Niyetiyle birlikte bir araya gelindi ve ciddi ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çıkacak pürüzler girilecektir eğer niyet varsa ortada diye bakıyorum ve soğukkanlı olarak izlemeyi bir gazeteci olarak tercih ediyorum.
Dolardaki yükseliş ve ekonominin durumuyla Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı, kalıcı bir hasar meydana gelmeyeceğini söyledi. Döviz piyasaları oldukça hareketli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları ve doların durumunu?
Aslında tabii ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Türkiye'de kalıcı bir hasar bırakmayacağını söylemesi ise Türkiye'nin ekonomisinin çok sağlam ve güçlü olması nedeniyle olsa gerek. Çünkü geçtiğimiz dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'de kriz, ekonomik kriz yaşanmadı ve özellikle finans sektörünün sağlamlığı ve genel olarak ekonomik yapılanmasının güçlü olması nedeniyle ayakta kalan ender ekonomilerden biri oldu Türkiye ve dünyayı kasıp kavuran 2008 yılından mortgage kriziyle birlikte Amerika'yı kasıp kavuran kriz Türkiye'yi teğet geçti Tayyip Erdoğan deyimiyle o zaman. Tayyip Erdoğan bize gelmeyecek ve teğet geçecek demişti. O zaman çok alay edilmişti hatırlarsanız. Şimdi tabii durum o zamankinden daha Türkiye açısından ciddi. Neden daha ciddi? Yani dünyadaki pek çok ülke gibi doların yükselişi Türkiye'yi de hayli rahatsız ediyor. Doların yükselişinin sebeplerini eğer bilebilirsek çözümü de daha kolay ortaya koyabilmek mümkün. Hükümet de bunun için üst üste toplantılar yapıyor, ekonomik kurullar toplanıyor ve alınacak önlemleri tartışıyor. Pazartesi itibariyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir ekonomik kurul toplanacak ve bu konudaki çeşitli önlemler yeniden konuşulacak. Dolardaki yükselişin sebebi Trump'ın başkan seçilmesi ve Fed'in alacağı kararların yani faiz yükseltme kararının Aralık ayında verilecek olması. Bütün bunlar dolara olan talebi arttırıyor. Öte yandan Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte dünyadaki para Amerika'ya doğru akmaya başlıyor. Çünkü Trump'ın yeni ekonomik politikaları paranın Amerika'da toplanmasını beraberinde getiriyor. Alınan bilgilere göre Trump'ın başkan seçildiği günden başlayarak bugüne kadar 600 milyar dolar civarında para Avrupa'dan Amerika'ya gitti. Çünkü Trump artık küresel olarak yatırım yapan bütün Amerikalı yatırımcılara Amerika'ya dönme çağrısı yaptı. Hatta daha da para akmaya devam edecek. Bunu da söylemekte fayda var. Tahminlere göre 5 trilyon dolar kadar paranın dünyadan Amerika'ya geri döneceği söyleniyor. Bu ne demek? Doların daha da yükseleceği anlamına geliyor. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte doların bu kadar değerli hale gelmesi yerel paralarında giderek değer kaybetmesi manasına geliyor. Bu konuda hem Latin Amerika ülkeleri ve hem diğer ülkelerde ciddi bir alarm var. Türkiye'de bu alarmı yaşıyor. Yani Türkiye'nin ekonomisiyle ya da Türkiye'deki ekonomik bozuklukla alakası olan bir değer kaybından söz etmiyoruz burada.
Ancak şimdi başbakanın sözleri var. Döviz sıkıntısı var gibi gösterilmek isteniliyor ülkede demiş. Ancak özellikle sosyal medyada AKP'yi destekleyen kesimlerin yastık altındaki dövizlerin bozdurulması ile ilgili çağrıları var. Yani bu böyle bir spekülatif bir şey değil gibi görünüyor reel piyasada. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi bu çağrılar hatta yurt dışında da var. Bana da ulaştı, hatta kampanyalar açılıyor. Özellikle yurt dışındaki Türkler arasında şöyle bir kampanya var. 1000 euro bozdurun ve bu paranızı bankalara yatırın, Türk bankalarına yatırın ve işte bu konuda sizle işte Cumhurbaşkanı ile Başbakan'la görüşme imkanı sağlayacağız. İşte böyle bir bonuslu kampanya diyelim. Özellikle Türkiye sevdalılarına bunu söylüyor. Şimdi bu tür kampanyalar var. Yastık altındaki paraların da çıkarılması ve dövizlerin bozdurulması gibi kampanyalar var. Altının da bozdurulması kampanyası var. Türkiye insan altına yatırım yapıyorlar. Bir de geleneksel bir yatırım aracıdır biliyorsunuz altın Türkiye'de. Dolayısıyla yastık altı paraların ve altının çok yüksek miktarda olduğu bilinir ve bunun kampanyaları açılıyor. Niçin bu yapılıyor? İşte ekonomiye katkı sağlasın. Yani Türk lirasının değer kaybetmesi önlensin diye yapılıyor. Yani bunun Merkez Bankası'ndaki döviz miktarının düşük olup olmamasıyla alakası yok. Merkez Bankası da altın ve döviz miktarı dünden bugüne düşmedi. Yani evet çok büyük bir artış olmadı ama düşmedi de. Başbakan Binali Yıldırım bunu söylüyor. Düşükmüş gibi gösterilmesinden yana olmadığını söylüyor. Böyle bir şey yok diyor. Doğru ama öte yandan doların yükselişiyle ilgili bir sorun var ortada. Bu sorunla ilişkin bir takım kampanyalar açılıyor. Sosyal medyada ve istediğiniz gibi yurt dışındaki kampanyalardan da söz ediyoruz. Bunun sebebi de doların yükselişinin frenlenmesi yolundaki adımlar bunlar aslında. Yapılmak istenen bu.
Avustralyalı üst düzey bir IŞİD yetkilisinin Nail Parakeş'in Türkiye'de yakalandığı söyleniyor. Yasa dışı yoldan Suriye'den Türkiye'ye geçerken. Türkiye sizce bu kişiyi Avustralya'ya iade eder mi? Şu anda Avustralya'da bu tartışılıyor çünkü.
Edebilir. Türkiye zaten IŞİD'lileri, yani yakaladığı IŞİD'lileri, DAEŞ'lileri Avrupa'ya iade ediyor zaten. Binlerce iade etti. Yurt dışından Türkiye'ye gelenleri, geldikleri ülkeleri iade etti. Bu konuda istihbaratı çok güçlü ve gerekeni yapıyor. Avrupa Birliği mesela ve diğer ülkeler Türkiye istihbaratıyla işbirliği yapabilseler şayet bu sayı çok daha yüksek olabilirdi ve geçişler minimuma indirilebilirdi. Ama ne yazık ki insanların özel hayatlarıyla ilgili bilgi aktaramam gibi saçma, gereksiz, aptalca bir gerekçeyle Türkiye'ye bilgi vermedi. Sonuçta Avrupa'dan binlerce DAEŞ'li, potansiyel DAEŞ'li terörist Suriye'ye geçti Türkiye'yi kullanarak. Türkiye elinden geldiği kadar istihbaratla bunları yakalayıp geldikleri ülkelere göndermek istedi. Ama Avrupa Birliği ülkeleri bunu bilinçli olarak yaptılar. Yani niçin bilinçli olarak yaptılar? Dediler ki kendi ülkelerinden gitsinler, hem de oraya gittikleri zaman orayı karıştırsınlar. Nasıl olsa bana bulaşmazlar ama bir kısmı geri dönmeye başladı onlara. Şimdi Avrupa Birliği böylesine bir yöntemi sürdürüyor. Ne yazık ki beceriyor bu işleri. Türkiye'de buna karşı edikolu çaresiz kalmamak için gerekli istihbarat toplayıp onları ülkelerine gönderiyor. Bunu da gönderecektir belki diye düşünüyorum ama tabii hakkındaki suçlamalara bakmak lazım bununla ilgili olarak. Gönderebilir Türkiye. Yani Avustralya'da yargılanırsa şayet Türkiye diğer ülkelere benzemiyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerine benzemiyor. Avrupa Birliği'ndeki gibi teröristleri kendi ülkesine saklayan bir ülke değil Türkiye biliyorsunuz. Yani bu anlamda Avrupa Birliği'nin yaptığını Türkiye yapmaz genellikle ama eğer Türkiye'de ve Suriye'de işlediği suçlar varsa bu konuda alıkoyabilme olasılığı da var.